Şah ve Sultan İskender Pala 12. ayrım. Bütün yolu Emir Naki'nin gerçekten de kendisini tanıyıp tanımadığını düşünerek tedirgin geçirdi. Tebriz'den kaçışımızın son sebebi de Şehzade Ahmet ile Şehzade Korkut'un Trabzon'dan ayrıldığımızı öğrenme ihtimalleriydi. Ki bu durumda bir isyan haberi çıkartılır. Şehzadenin henüz 15'inde olan oğlu Süleyman zor durumda kalır, belki canı tehlikeye girerdi. Yolda gelirken Şah'ın topraklarında bey olmayı, Bayezid'in topraklarında ırgat olmaya yeğleyen kafilelerle karşılaştık. Önden gidenlerin hepsi bu nimete kavuşmuşlardı. Üstelik Anadolu'da çift çubuk diye uğraşmanın, timar ve zahmet peşinde koşmanın bir cazibesi kalmamıştı. Babasının vezirleri vergileri her geçen yıl daha ağırlaştırıp eziyete dönüştürmeselerdi, bunca giden olmayabilirdi. Osmanlı topraklarında yönetilen olmaktansa Safavi yurdunda yöneten olmanın cazibesine kim hayır diyebilirdi. Şehzade yollarda rastladığı insanların ağızlarını aramaktan geri kalmadı ve o güne kadar gözden kaçırdığı bir şeyi öğrendi. Giden hemen her erkek bir gün gelecek Şah İstanbul'u alacak. O vakit yurduma yeniden döneceğim. Tımar veya ziyamet ile vergi veren olarak değil elbette diyordu. Ve elbette yollara dökülen bu insanları her yerde kafileler halinde görüp dinledikçe içten içe çıldırmaya, küplere binmeye, öfkelenmeye devam etti. Düşünüyor, tasarlıyor, kuruyor, bozuyor, yeniden kuruyor. Doluya koysa aldıramıyor, boşa koysa dolduramıyor, dişlerini sıkıp öfkesini içine atıyor, çıldırıyordu. Taşıdığı öfkenin yarısı kendi tebaasına davet eden Şah İsmail'e ise öteki yarısı da halkına adaletli bir hayat sunamayan Osmanlı hükümdarına yani babasınaydı. Dediğine göre bir ülkenin umranı asayiş ve sosyal adalet ile sağlanırdı. Halk öncelikle karnını doyurmak isterdi. Toprağı dağıtırken buna dikkat etmek gerekirdi. Babası bu konuda ihmalkar davranıyor, ihtiraslı vezirlerin önerdiği şekilde basiretsiz uygulamalar yapıyordu. Şah İsmail halifeleri de bu uygulamaları Anadolu Türkmenlerin kızılbaş oluşlarından kaynaklanmış gibi göstermekte pek mahir idiler. Oysa Osmanlı yurdunda halkın neye inandığı yöneticilerin hiçbir vakit umurunda olmamıştı. Ataları daima insanları inancında serbest bırakmış, İlla hakimiyet alanlarına giren olursa derhal tepelemişlerdi. Şehzadeye göre tebaa kızılbaş veya sünni olabilir ama itaatsiz olamaz. Devletin izni olmaksızın tebaalıktan ayrılamaz. Pılısını pırtısını toplayıp gidemezdi. Bu yüzden her karşılaştığımız kafileye nereden gelip nereye gittiklerini soruyorduk. Aldığımız cevaplar daha ziyade Erzincan'dan Ustacalı, İçel'den Varsak, Arapgir'den Şamlı, Van'dan Afşarlı ve İspir'den İspirli boylarından geldikleri şeklinde oluyordu. Bunlar hep Türkmen boylarıydı. Anadolu'da kardeşlik içinde yaşayan, Orta Asya'da iken Osmanlı'nın diğer boylarıyla akraba olan aynı milletin çocuklarıydı. Bu bir renk bulaşımıydı ki birini diğerinden kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildi. Ama şimdi Erdebilli bir çocuk şah kardeşlerden bazılarını diğerlerinden çalıp götürüyordu. Hangi hükümdar komşu bir hükümdarın bu hırsızlığına tahammül edebilirdi? Kendi devletini kuvvetlendirmek için komşusunu zayıflatmak acaba ne kadar siyasi başarı sayılmalıydı? Komşusunun koyunlarını çalıp kendi sürüsüne katan bir çoban komşuluk hakkını ihlal etmiş olmaz mıydı? Böyle bir tutum aralarında hiçbir çekişme, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir kötü mücadele olmayan bu iki komşu arasında düşmanlık tohumları serpmez miydi? Üstelik bu komşular hem Türk hem Müslüman iken, kimisinin Sünni, kimisinin Kızılbaş olması kimin umurundaydı? Bu konuda ikilik çıkarmak, millet arasına nifak sokmak, İslam alemini ikiye ayırmak demekti ki bunu İslam devletlerinde hiçbir hükümdar istemezdi. Din savaşı yapılacaksa işte Haçlılar. Hemen bir sınır boyu kadar yakında duruyorlardı. Hemen her İslam devletinin sınırlarında Hristiyanlardan bir düşman devlet bulunuyordu. Gaza Hristiyanlarla Müslümanlar arasında olurdu, iki Müslüman devlet arasında değil. Şehzade Trabzon'a döner dönmez okuryazar taifesinden ve güvendiği adamlardan bir yoklama heyeti kurdu. Daha sultan olmadan bir toprak yönetim usulünü hazır etmek istiyordu. Ülkede işlenmeye elverişli toprağın özelliklerini ve istihdam imkanını bilmek istiyordu. Ama bilmek istediği başka şeyler de vardı. Teşkil ettiği heyetleri gizlice Anadolu'nun her yanına gönderdi ve her bölgedeki yerleşim hakkında kendisine bilgi getirmelerini, arazinin verimlilik değerini, bölge bölge ayrılarak kaç aileyi geçindirebileceğini, buralardaki nüfusun soy ve oba bağlarını ve elbette ne kadarının kızılbaş olduğunu, bunların da ne kadarının Şah İsmail yanlısı olduklarını rakamlara dökmelerini istedi. Şah İsmail onun rüyalarının kabusu olmuştu çünkü. Geçen baharın ilk günlerinde Trabzon'a bir haber ulaştı. Sultan Bayezid büyük oğlu Ahmet'i veliaht tayin etmişti. Bu haber diğer üç şehzade için idam fermanı sayılıyordu. Şimdi Selim devlet satrancını çok iyi oynamalıydı. Bu satrancın sadrenci, yüz türlü belası ve sıkıntısı olduğunu biliyor ve sadrengi, yüz hileyi içerdiğini söylüyor. Ama sonunda sihirli bir şadrenç, sıkıntıyı mutluluğa dönüştüren, hayat getirdiğine inanıyordu. Çocuk şah nasıl olsa kendisine bir hamle verecek, yukarı illerde büyürken kıpırdanmaları arasında nasıl olsa Osmanlı ülkesine de sıçrayacaktı. Bu yüzden çevredeki uluslarla haberleşme ağını geliştirmeye başladı. Yoklama için Anadolu'nun her yanına gönderdiği adamlar Şah İsmail'in halifelerinin faaliyetlerini kontrol ile gerekirse baltalıyorlar. İstanbul'a ve Amasya'ya giden birkaçı da oralarda olup bitenleri zaman geçirmeden kendisine bildiriyorlardı. Sağlıklı haberleşme için gezginler, dervişler, güvercinler ve hatta tazılardan oluşmuş koca bir ordu besliyordu. Şehzade Şah İsmail'i kontrol ederken hakikatte babasının tahtına göz dikmişti. Ve bundan kolay vazgeçeceğe de benzemiyordu. Bir gün Halimi Çelebi'ye fısıldadığını duydum. Ya kuzgunleşe ya devlet başa. Babamız Hakk'a yürüdüğünde eğer Ahmet benden evvel İstanbul'a varır, sultan olursa ben de Trabzon'da sultanlığımı ilan eder, Doğu vilayetlerini alarak çocuk şahın tahtına otururum. Şehzade Selim'in beklediği haberler birbiri ardına gelmeye başladı. Şah'ın halifeleri Anadolu'da kızılbaşları şiddetle isyana teşvik ediyorlardı. Yangın çıktı çıkacaktı. Bu yangında bizim yurtlar da yanacak, babamla anam da ziyan görecekti biliyordum. Ama daha ondan önce ben 2 yıldır yüreğimdeki yangını söndüremiyordum. Hasan'a haksızlık etmiştim. Ona hiç olmazsa bir pusula, bir haber, bir işaret bırakmalıydım. Elbette şehzadenin hayatını tehlikeye atamazdım. Ama hiç olmazsa yalnız Hasan'ın anlayacağı bir mesaj bırakmış olmalıydım. Böyle giderse kardeşimin kederi beni bitirecek. Nasıl böyle davranabilmiş, ona ihanet konumuna düşmüştüm. Ah eşek kafam! Hasan'a bıyıkları ne güzel de yakışmıştı. 12. Kamber. Ta kalü beladan sevdik seviştik, ezelden bizimle yardır muhabbet. Muhabbat eyleyip birlikte yettik, bedenin içinde birdir muhabbet. Hitayi. Bu bab, Şah'ın Horasan'da Özbek Hanı'nın kafatasından şarap içmesi, Taçlı'nın da incisini yitirmesi beyanındadır. Temmuz 1510. Aldı Kamber. Şah bir gün gelecek diyordu. Bir gün gelecek, Diyar-ı Rum dahi devletimin hudutları içine girecek. Osmanlı'nın şallak mallak sultanları ile esrarkeş askerleri önümde diz çökecek. Bu uğurda aşk ile, şevk ile, gönül ve iman ile gayret gösterelim yeter. İstanbul elbet bir gün bizim olacak. Tebriz'de yine sefere yol görünmüştü. Sünnilerden arta kalan evler dolmuş, İstanbul'u alma umuduyla Anadolu'dan gelen kızılbaş oymaklarının sayıları artmış, sokaklarda, çadırlarda kalmaya başlamışlardı. Kış gelmeden bu insanların hepsini ev sahibi yapmak gerekiyordu. Bunun için ya şehirdeki taliplere yeni rütbeler verip kafileler halinde başka vilayet ve kasabalara göndermek veya imar işlerini hızlandırıp Tebriz'e yeni evler yapmak kaçınılmazdı. Bir başka çözüm de şehirdeki kalabalığı dışarıya, sahralara, savaş meydanlarına taşımaktı. Şah bu üçüncüyü arzuluyordu. Bunun için yeni hedef Beyazbaş Osmanlı'ya şimdilik savaş açamayacağımıza göre
Yeşilbaş Şeybani Han idi. Şah ona Şebek Han diyordu. Son zamanlarda Horasan bölgesine doğru ilerlemeye Safavi devletinin egemenlik sınırlarını daraltmaya başlamıştı. Şah bu yukarı illerin Şebek Han'a bırakılmayacak kadar önemli olduğunu, müstakbel Safavi devletinin kalbi değilse bile ciğerleri hükmünde olan bu topraklara mutlaka sahip olmak gerektiğini söylüyordu. Üstelik şu çekik gözlü Şebek Han istila ettiği yerlerde yağma ve zulümlere varan işler yapıyor, o bölgelerin halkları da Şah'a mektuplar yazıp imdat istiyorlardı. Tam o günlerde Şebek Han'ın bir mektubu geldi. Zavallı çapulcu atlıların başı olan aciz, güçsüz İsmail bilsin ki diye başlayan ve hangi delikte saklanıyorsan ortaya çık da seni böcek gibi ezeyim cümlesiyle biten bir mektuptu bu. Şah elbette çok öfkelendi ve aynı aşağılayıcı üslupta bir cevap gönderdi. O günlerde Dede Abdal Bey'in sık sık "Şimdi Safavi devleti manevi dinamiğine kavuşmak üzeredir. Efendimiz Özbek yurdunu aldığı takdirde müritlerine ve halifelerine büyük bir hediye sunmakla kalmayacak, Doğu ülkelerinin fetih kapısında açmış olacaktır" diye telkin etmesine ve Emir Zekeriya'nın da bunu destekler tarzda konuşmalarına kulak kabartıyordu. "Efendimiz, İskender de böyle yapmadı mı? Bu yurtlardan geçerek doğuya ulaşmadı mı? Maveraünnehir, Horasan, Türkistan ve Belh Misurlu Mamur ve değerli yurtlar çekik gözlü zındık Özbeklerin murdar ayaklarıyla mı çiğnensin? Dondurucu soğukların ve karların bastırdığı zemheri günlerinde, kızılbaşlar, yeşilbaşlar arasında yapılan kıyasıya savaşa katılanlar, ömürlerinin sonuna kadar oradaki kan ve şiddeti hatırlayacaklardır sanırım. Ben o günü ne vakit düşünsem hala gözlerimin önünde yuvarlanan yeşil veya kızıl başlıklı kelleler ile karlar ortasında oluşan kan gölünün üzerine düşerek yarısı görünmez olmuş kol, bacak, burun, el, ayak parçaları gelir. O gün 7 saat boyunca merhamet denilen şey dünyanın üzerinden çekilmiş, vahşetin adı kahramanlık olmuştu. Mızraklar kanı kana karıştırmış, kılıçlar eti ete bulaştırmıştı. O günün sonunda arkadaşlarının cesetlerine bakan yorgun cengaverler, onların gürzlerle ezilen göğüslerinde kaburga kemikleriyle zırh parçalarının birbirine geçtiklerini görmüş, cesetlerini toprağa gömmek isteyenler de tozuyan karlara bakarak onları kurda kuşa bırakmayı tercih etmişlerdi. Kendisine Fırat ile Ceyhun arasındaki bütün ülkelerin sahipliğini kazandıran o şiddetli günün akşamında Şah, askerlerine Şebek Han'ın kafatasından şaraplar ikram etti. Hatta bunu bir ayine dönüştürdü bile diyebilirim. Zafer haberini alır almaz derhal Han'ın kellesinin kopartılıp getirtilmesini emretti. Korkulu gözleri hala açık duran dazlak kafa, önüne atılınca da iki hekim ve bir simyacıyı görevlendirdi. Önce Han'ın kafa derisi yüzülüp içi saman doldurularak Osman Sultanı Beyazıt'a gönderildi. Ardından kafatası boşaltılıp sirkeye yatırılarak etleri temizlendi. Hekimler onu bir mızrağın ucuna takarak kendi elleriyle meydan ateşinde tütsüleyip kuruttular. Sonra kalaycılar devreye girdi, kafatasını zımparalayıp cilaladılar. Altın ve gümüş ile kalaylayıp 2 saat içinde Şah'ın eline kadeh olarak sundular. O anı hiç unutamam. Şah yeni kadehini eline aldığı sırada ordugâhta zafer sevincini kutlamak üzere toplanmış 30 bini aşkın asker ve dervişin gökleri sarsan sadaları gerçek bir zaferin ne demek olduğunu hissettirmekten öte adeta yaşatıyordu. Sessizlik olunca Şah kılıcını çekti, Şebek Han'ın binek taşında duran cesedine yaklaştı. Boşluğa sarkmış olan koluna kılıcı şiddetle çaldı. Binlerce göz Han'ın bileğinden kopup fırlayan eline baktılar. Meydanda çıt çıkmıyordu, nefesler tutulmuş, gözler Şah'a kilitlenmişti. Şah kılıcını kınına koydu. Sonra Han'ın yuvarlanan elini avuçladı, tekrar binek taşına yaklaştı. Bir hamlede üzerine sıçradı. Han'ın cesedini ayağıyla iterek yere düşürdü ve tiksintiyle üzerine tükürdü. Sonra da 2 elini birden havaya kaldırarak haykırdı. "Horasan bizimdir. Şebek Han'ın adı tarihten kazınmıştır.
Şu sağ elimde tuttuğum onun kafatası, şu sol elimde tuttuğum da artık tutmayan elidir. Mazenderan Bey Rüstem, bir vakitler bizi küçümseyip benim elim ve Şebekan'ın eteği demişti. Şimdi bu el onun eteğine armağanımız olsun. Bu kafatasına gelince onu az sonra her biriniz elinizde bulacaksınız. Şah'ın sözleri bitince zafer naraları göklere yükseldi. O sırada bir şey fark ettim. Dervişlerin, taliplerin okuduğu Gülbank'ın kısa cümlelerini gürse dağlarla tekrar eden her ağız sanki bir sonraki zafer için yemin ediyor gibiydi. Nimet hakkına, şıh devletine, gaziler kuvvetine, Allah Allah, Allah Allah, hu. İşte kızılbaşlık ruhu buydu. Savaşmak, ganimet edinmek ve eğlenmek. Bezm ile rezm arasında bir hayat. Savaşılırdı iyi yaşamak için. İyi yaşanırdı güçlü savaşabilmek için. Şah eğlence gecesinin sonunda otağına geldiğinde hanın kafatası tekrar elindeydi ve içinde birkaç yudumluk halis şarap kalmıştı. Ben yarım es taçlıya ayrılan bölmeyi kolaçan edip yerime dönmek üzereydim. Şah'ın geldiğini görünce derhal hamama çıkıp perdemi indirdim. Taçlı yatağında kılıç ile uyuyordu. Şah'ın ayak seslerini dinledim. Ona sessizce yaklaştı. Rahatsız etmekten veya uyandırmaktan korkar gibi bir hali vardı. İnsan ancak çok sevdiği, sevgiyle birlikte saydığı birine böyle davranırdı. Dünyaya hükmeden bu yiğit adamın sevdiği kadına karşı nasıl titrek bir kalp taşıdığını ve sevginin nelere kadir olduğunu yeniden düşündüm. Bütün ihtişamlar onun önünde diz çökerken, o bir tebessümün önünde diz çökmeye hazır bekliyordu. Zaman binbir rengiyle sevgiyi nakışlamaya devam ediyor, gönlünde gri desenler bırakıyordu. Anlaşılan şimdi içinden beyazı mı, siyahı mı, sevinci mi, kederi mi çıkarması gerektiğini kestirememişti. Yokluktan sevgiyle yola çıkan varlık aleminin bütün güzelliklerini toplamış olan taçlı, ona bir dert vermişti ki dünyanın bütün tabipleri derman için gelseler, hepsinin yazacağı tek reçete yine taçlı adından ibaret kalırdı. Taçlı onun için Şebekan'ın kafatasındaki saf şaraptı. Sevgi şeytanın da itibar ettiği şeydi besbelli. Çünkü içime bir vesvese düşürdü. Çakır keyifliğin tesiriyle başımı gömdüğüm yorganın altından şaha kulak kesildim. Şafağa sökmek üzere olduğunu biliyordum ve eğlence yeni yeni son buluyor, karargahın üstünü bir sessizlik kapsıyordu. Otağın içinde duyduğum her sesi tahlil edercesine anlamaya çalıştım. Evet işte şimdi şah taçlının yastığının önüne oturmuş olmalıydı. İpek yorganın hışırtısı bunu gösteriyordu. Bu durumda şahın sırtı bana dönüktü. Yorganımı sessizce hareket ettirip gözümü dayayabileceğim kadar kısmını açtım. Yanılmışım. Şah bana yarı dönük vaziyette oturuyordu ve taçlının üzerine eğilmiş sırma saçlarını okşuyordu. Ona dokunuşundaki itinadan kalbindeki aşk ateşinin ne derece tutuşmuş olduğunu anlayabiliyordum. Cihanı kavrayacak bir güce sahip iken şahın bu aşık haline acıdım. Çünkü şu anda yastığa dökülen saçlarını okşadığı güzelin kulu olmaya hazırdı. O anda aklıma geldi. Acaba şahın savaşı bu kadar istemesinde, savaş meydanında bu derece acımasız savaşmasında bu aşk ateşinin yakıcılığı ne kadar etkiliydi? Dünkü zafere giden güçlü ruhun altında acaba taçlıya yatağındaki kılıcı attıracak bir kahramanlık gösterisi mi yatıyordu? Sevgilisinden merhamet dilenirken küçük bir gülümsemeye bile erişemiyor olmak onu acımasız mı yapıyordu? Ben, yok yok saçmalıyorum, o bir cihangir, savaşın hakkını veriyor diye içimden geçirdiğim sırada şah, aşkının da hakkını vermek üzere uyuyan sevgilisinin kulağına fısıldamaya başladı. Bölük bölük olmuş huri kızları. Hiçbirisi taçlı hana benzemez. Gönlümün sevdiği yektir dünyada. Hiçbirisi taçlı hana benzemez. 12. ayrımın sonu sayfa 121, devamı 13. ayrımda.